Ayrım 23, Reagan'ın Köpekleri, Henning Mankell, sayfa 313. Şafak sökmeden az önce Reagan'ın varoşlarına varmışlardı. O gün kardeşinin doğum günüydü, yani 21 Mart'tı. Yeni kimliğine alışmaya çalışarak Gottfried Hagen'in mutlaka birçok kız ve erkek kardeşi olabileceğine, en küçük kız kardeşinin adının da Christina olması gerektiğine karar verdi. Gözlerinin önünde yüzünde ayva tüyü olan erkeksi bir yapıya sahip Bayan Hegel'i canlandırdı. Schwabingen'de kişiliksiz ama bakımlı bir bahçesi olan küçükten tuğla bir evde yaşadıklarını düşündü. Lippmann'ın pasaportunun içine sıkıştırdığı yaşam öyküsünü ezberlemeye çalıştı. Ama deneyimli bir sorgu memurunun bu öyküyle pasaportun sahte olduğunu anlamasının hiç de zor olmadığını biliyordu. ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu. ''Geldik sayılır.'' diye karşılık verdi genç kadın. ''Bana hiçbir şey söylemezseniz size nasıl yardım edebilirim?'' diye sordu Wallander. ''Benden ne saklıyorsun, neler oldu?'' ''Çok yorgunum.'' diye karşılık verdi İnese. ''Ama iyi ki seni gördüm. Bay Bada buna çok seviniyor. Seni görünce sevinçten ağlayacağına eminim.'' ''Sorularımı neden yanıtlamıyorsun? Bir şey oldu. Bundan adım gibi eminim. Korktuğunu görüyorum. Ne oldu?'' ''Son iki haftada her şey daha da zorlaştı ama bunları Bayba'dan duymalısın. Aslında ben de pek bir şey bilmiyorum.'' Yolculuk bir türlü sona ermiyor gibiydi. Sokak lambalarının sarı ve solgun ışıkları altında fabrikaların silüetleri görülüyordu. Boş sokaklar yoğun bir sisle kaplıydı. Wallander kendilerine sosyalist diyen ve dünyanın cenneti olduklarını savunan Doğu Avrupa ülkelerini her zaman bu şekilde hayal ettiğini fark etti. İnese dikdörtgen bir binanın önünde arabayı durdurdu, motoru kapattı ve alçak demir kapıyı gösterdi. ''Kapıya git.'' dedi. ''Kapıyı vur ve içeri gir. Benim hemen geri dönmem gerekiyor.''
''Seni tekrar görecek miyim?''
''Bilmiyorum. Bay Baliepa'ya bağlı.''
''Benim kız arkadaşım olduğunu unuttun mu?''
Genç kadın karşılık vermeden hafifçe gülümsedi. ''Ben Bay Ekers'in kız arkadaşıydım.'' dedi. ''Ama Bay Hegel'den hoşlanıp hoşlanmadığımdan emin değilim. Ben iyi ayda kızıyım ve her önüme çıkan erkekle flört etmem.'' Wallander arabadan iner inmez inerse arabayı çalıştırarak uzaklaştı. Wallander bir an için bir otobüs durağı bularak kent merkezine gitmeyi ve ülkesine geri dönmek için İsveç elçiliğine ya da konsolosluğuna başvurmayı geçirdi aklından. İsveçli diplomatın İsveçli bir polisin anlattıkları karşısında nasıl bir tepki gösterebileceğini düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Birçok beceriye sahip diplomatların bunu da bir şekilde çözümleyebileceklerini düşünüyordu. Ama bunun için artık çok geçti. Başladığı bu serüvenin sonuna dek gitmek zorundaydı. Çakıl taşlı yolda kararlı adımlarla ilerledi ve demir kapıyı vurdu. Wallander'in daha önce hiç görmediği sakallı bir adam kapıyı açtı. Şaşıydı. Wallander'i dostça bir tavırla selamladı. Dikkatle sokağa baktı ve hemen sonra da onu içeri alarak kapıyı kapattı. Wallander kendini oyuncaklarla dolu bir depoda buldu. Tahta raflar oyuncak bebeklerle doluydu. Kendini yeraltı mezarlarından birine girmiş gibi hissediyordu. Oyuncak bebekler ona şeytani bakıyor gibiydi. Düş görüyordu sanki. Kim bilir, belki de Maria Caddesi'ndeki evinde uyuyordu ve çevresinde olup bitenlerin hiçbiri de gerçek değildi. Düzenli soluk almaya çalışmaktan ve uyanıncaya dek beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Ne yazık ki uyanıp rahatlaması da söz konusu değildi. Deponun içinden üç adam ve bir kadın çıktı. Wallander Upitis'le konuşurken bir kenarda oturup onları dinleyen şoförü tanıdı. ''Bay Wallander'' dedi kendisine kapıyı açan sakallı adam. ''İyi ki bizlere yardım etmek için buradasınız.'' ''Bay Baliepa, gelmemi istediği için geldim.'' dedi Wallander. ''Başka bir nedenden değil. Görmek istediğim tek kişi o.''
''Bu ne yazık ki şu anda mümkün değil.'' dedi kadın kusursuz bir İngilizceyle. ''Bayba sürekli gözetleniyor ama biz sizi ona nasıl götüreceğimizi biliyoruz.''
Wallander tahta bir sandalyeye oturdu ve ona bir fincan çay ikram edildi. Adamların yüzlerini loş ışıkta seçmekte zorlanıyordu. Karşılama komitesinin lideri olduğu anlaşılan şaşı adam Wallander'in karşısında yere çömeldi. ''Durumumuz çok zor.'' dedi.
Polis binbaşı Diyepa'nın raporunu sakladığını ve bunun ortaya çıkmasıyla birlikte çok zor durumda kalacağını bildiğinden bizleri sürekli gözetliyor.
Demek Bayba raporu henüz bulamadı.
Evet. Binbaşının bu raporu nereye sakladığına ilişkin bir şey biliyor mu?
Hayır ama bu konuda sizin kendisine yardımcı olacağınıza inanıyor.
Nasıl yardımcı olabilirim?
Siz bizim yanımızdasınız Bay Wallander, polissiniz ve bulmacaları çözme konusunda da çok deneyimlisiniz.
Bunlar çıldırmış diye geçirdiği içinden Wallander. Duş dünyasında yaşıyorlar. Onlara yardım edecek en son kişi benim aslında. Bunları düşünürken birden baskı ve korkunun bu insanlara neler yaptığını fark etti.
Birdenbire ortaya çıkan birini kurtarıcıları gibi görüyor ve ondan medet umuyorlardı.
Binbaşı Diyepa böyle biri değildi. Kendisinden ve yakın arkadaşlarıyla sırdaşlarından başka kimseye güvenmiyordu. Letonya ulusunun üstündeki adaletsiz gücün ne denli gerçek olduğunun farkındaydı. Dindar biriydi ama dini inançları her şeyi kadere bırakmasına da izin vermiyordu. Ne var ki binbaşı artık yoktu ve bu insanların kendilerine örnek alacağı birine ihtiyaçları vardı. Şimdi İsveçli polis Kurt Wallander ortaya çıkmıştı ve bu arenaya girerek boğalarla savaşacaktı.
Olabildiğince en kısa zamanda Bay Baliyepa'yı görmeliyim dedi. Şu anda önemli olan yalnızca bu.
Onu bugün göreceksiniz dedi şaşadan.
Wallander kendini çok yorgun hissediyordu. O anda en çok istediği şey sıcak bir duş alıp yatmaktı. Yorgun olduğunda kendi kararlarına bile güvenmezdi ve bundan ötürü de ölümcül bir hata yapmaktan çok korkuyordu.
Şaşı adam yerinden kalkmamıştı. Wallander pantolonunun belindeki tabancayı gördü.
Binbaşı Diyepa'nın belgeleri bulunduktan sonra ne olacak diye sordu.
O zaman bunları yayınlamanın bir yolunu bulacağız diye karşılık verdi adam. Ama biz bu belgeleri İsveç'e götürmenizi ve orada yayınlamanızı istiyoruz. Bu çok önemli. Böylelikle her şey lehimize dönecek. Tarihi bir adım atmış olacağız. Tüm dünya bu ülkede ne olup bittiğini anlayabilecek.
Wallander kafası karışmış bu insanları binbaşı Diyepa'nın izlediği yola çekmek için yoğun bir duyguya kapılmıştı. Ama yorgun beyninde kurtarıcı sözcüğünün İngilizcesini bir türlü bulamıyordu. Riga'da bir oyuncak deposunda olmasının ve bundan sonra ne yapması gerektiğinin kararsızlığı içinde bulunduğu durumun ne denli gerçek dışı olduğunu düşünmekten başka bir şey gelmiyordu aklına.
Bundan sonra da olaylar birden gelişiverdi. Deponun kapısı birden hızla açıldı. Wallander yerinden fırladı ve bağırarak içeri giren Inese'yi gördü. Neler olduğunu bilmiyordu ama hemen sonra da korkunç bir patlama sesi duyuldu. Ve Wallander bebeklerle dolu raflardan birinin arkasına attı kendini. Deponun içi birden fenerlerle aydınlandı ve bir dizi silah sesi duyuldu. Wallander ancak şaşı adamın tabancasını çektiğini görünce deponun içinde ciddi bir çatışma olduğunu fark edebildi. Yere çömelerek rafların arkasına gizlenmeye çalıştı ama bir duvarla burun buruna geldi. Silahların sesi dayanılmazdı. Bir çığlık duyunca başını çevirip baktı ve Inese'nin kendisinin az önce oturduğu sandalyeye yığıldığını gördü. Yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Wallander genç kadının gözünden vurulduğunu fark etti. Ölmüştü. Tam o sırada da şaşı adam elini başına götürdü. Wallander onun ölüp ölmediğinden emin değildi. Oradan bir an önce kaçması gerektiğini biliyordu. Ama köşeye sıkışıp kalmıştı. Üniformalı adamlardan ilki elinde otomatik bir silahla etrafına bakınıyordu. Wallander duraksamadan Rus bebeklerle dolu rafı devirdi ve oyuncakların arasına gizlendi. Bir yandan da adamların kendisini görüp ateş edeceklerini düşünüyordu. Cebindeki sahte pasaport onu kurtaramayacaktı. Inese ölmüştü, depo kuşatılmıştı ve içerideki hayalperest insanların direnme şansları yoktu. Ateş başladığı gibi birden kesiliverdi. Deponun içindeki yoğun sessizlik kulakları sağır eder gibiydi. Wallander soluğunu tutmaya çalıştı. Sesler duyuyordu. Askerler ya da polisler aralarında konuşuyorlardı ve kısa bir süre sonra da onu gördü. Bu çavuş Zitz'ti. Üniformalı adamları oyuncakların arasından görebiliyordu. Binbaşının arkadaşlarının tümü de öldürülmüştü ve şimdi de gri sedyelerle dışarıya taşınıyorlardı.
Daha sonra çavuş Zitz adamlarına depoyu didik didik aramalarını emretti. Wallander az sonra öleceğini düşünerek gözlerini kapadı. Linda'nın babasının başına gelenleri öğrenip öğrenemeyeceğini düşündü. Kızı babasının Alplerde tatil yaptığını sanıyordu. Belki de aniden ortadan yok oluşu İsveç polis teşkilatı arasında asla çözülemeyen bir sır olarak kalacaktı. Ne var ki hiç kimse gelip Wallander'in arasına gizlendiği oyuncaklara bakmadı. Çizmelerin sesi uzaklaştı, adamlarına emirler yağdıran çavuşun sinir bozucu sesi duyulmaz oldu ve geride yalnızca yoğun bir sessizlikle barut kokusu kaldı. Wallander orada ne kadar kıpırdamadan kaldığını kestiremiyordu. Bir süre sonra soğuk betonun üstünde yatmaktan her yeri uyuşmuş ve çok üşümüştü. Yavaşça yerinde doğruldu. Ayaklarından biri çok uyuştuğundan bir süre hareket ettiremedi. Yer kan içindeydi. Kurşunlar her yeri delik deşik etmişti. Kusmamaya çalışarak derin derin soluk almaya başladı. Burada olduğumu biliyorlar diye geçirdi içinden. Çavuş Zis askerlerine beni bulmalarını emretmiş olmalı. Belki de daha buraya gelmediğimi düşünüyorlardır. Kim bilir, belki de acele ettiklerine karar verdiler. İnese'nin kanlar içindeki görüntüsünü kafasından atamayarak kendini düşünmeye zorladı. Bu ölüm evinden bir an önce uzaklaşmalıydı ve artık tek başına olduğu gerçeğini kabul etmesi gerekiyordu. Yapacak tek bir şey vardı: İsveç elçiliğini bulup oraya gitmek. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Kalp krizi geçirip ölmekten korkuyordu. İnese'nin öldüğünü düşününce ağlamaya başladı. Kontrolünü ve mantıklı bir şekilde düşünme yeteneğini ne zaman yeniden kazanabileceğini geçirdi aklından. Demir kapı kilitliydi. Deponun gözetim altında tutulduğunu düşündü. Gün ışığında oradan çıkıp gitmesi olanaksızdı. Yere devrilmiş raflardan birinin arkasında son derece kirli bir pencere vardı. Kırılmış ve paramparça olmuş oyuncakların arasından geçerek pencereye yaklaşıp dışarıya baktı. İki cip burunlarını depoya çevirmiş duruyordu. Dört asker ellerinde silahlarıyla nöbet tutuyordu. Wallander pencereden uzaklaşarak depoyu incelemeye başladı. Çok susamıştı. Depoda bir yerlerde mutlaka su olmalıydı. Etrafına bakınırken bir yandan da düşünüyordu. Artık bir avdı ve avcılar da son derece acımasızdı. Bay Baliyepa'yla bağlantı kurmasının olanağı yoktu. İki albay ya da en azından biri binbaşının raporunun yayınlanmasını engellemek için her şeyi göze alabilecek türde biriydi. Utangaç ve alçak gönüllü İnese soğukkanlılıkla bir böcek gibi öldürülmüştü. Belki de onu dost geçinen çavuş Zitz öldürmüştü. Korkusu yoğun bir nefret duygusuyla karışmıştı. Elinde silah olsaydı gözünü kırpmadan kullanacaktı. Yaşamında ilk kez savunma bahanesinin arkasına sığınmadan bir insanı öldürmeye hazır hissediyordu kendini. Yaşamında ölümün de zamanı var diye geçirdiği içinden. Malmö'deki Pildam Parkı'nda sarhoş bir adam kendisini bıçakladığında bu sözü içinden yineleyip durmuştu. Şimdi bu söz yeni bir anlam kazanmıştı. Musluğu akan kirli tuvalete ulaştı, yüzünü yıkadı, susuzluğunu giderdi. Sonra da deponun geri kalan bölümünden ayrılmış bir bölümü bulunca ampulü söküp karanlığın çökmesini bekledi. Korkusunu denetim altına alabilmek için tüm düşüncelerini oradan kaçmak üzerine yoğunlaştırdı. Bir şekilde kent merkezine ulaşıp İsveç elçiliğini bulması gerekiyordu. Siyah bereli polislerin kendisini ilk görüşte tanıyacağından emindi ve onlara kendisini yakalamaları için emir verildiğini de biliyordu. İsveç elçiliğinin yardımı olmadan buradan kurtulamayacaktı. Yakında yakalanacağını biliyordu. Onun için de elini çabuk tutması gerekiyordu. İsveç elçiliğinin de gözetim altında tutulduğundan emindi. Albaylar binbaşının sırrını bildiğimi sanıyor olmalılar diye geçirdiği içinden, yoksa bu şekilde davranmazlardı. Albaylar diyorum çünkü bu olayların arkasında başka kimlerin olduğunu bilmiyorum. Dışarıdan gelen her araba sesiyle uyanarak birkaç saat kestirdi. Ara sıra da kirli pencereye yaklaşıp dışarıya baktı. Askerler tetikte bekliyorlardı. Wallander bu bitmek tükenmek bilmeyen günden nefret etmeye başlamıştı. Çok sıkılmıştı. Güçlükle ayağa kalkarak bir kaçış yolu bulma umuduyla depoyu dolaştı. ana kapıdan çıkması söz konusu değildi. Bir süre sonra yere yakın bir yerde bir zamanlar içinde vantilatör olduğunu varsaydığı bir demir ızgara gözüne ilişti. Kulağını duvara iyice yapıştırarak dışarıdaki askerlerin seslerini duymaya çalıştı ama duyamadı. Depodan çıktıktan sonra ne yapacağını bilmiyordu. Elinden geldiği kadar dinlemeye çalıştı ama bir türlü uyuyamadı. İnese'nin cansız bedene kanlar içindeki yüzü gözlerinin önünden gitmiyordu. Havanın kararmasıyla birlikte soğuk da artmıştı. Saat akşam 7'ye yaklaşırken artık oradan çıkması gerektiğine karar verdi. Büyük bir dikkatle paslanmış demir ızgarayı çıkarmaya çalıştı. Her an el fenerlerinin yüzünü aydınlatmasından, avaz avaz sesler eşliğinde kurşun yağmuruna tutulmaktan korkuyordu. Izgarayı özenle bir kenara koydu, deponun dışındaki çorak arazide bulunan fabrikadan gelen solgun sarı ışığı fark etti. Gözlerinin bu yarı karanlığa alışması için biraz bekledi. Görünürde kimse yoktu. Yaklaşık 10 metre ötesinde de bir sıra kamyon duruyordu. Görünmeden ve elinden geldiğince hızla oradan uzaklaşmaya karar verdi. Derin bir soluk alıp çömelerek koşmaya başladı. Kamyonlardan birinin yanına yaklaştığında yerdeki bir lastiğe ayağı takıldı ve dizini kamyonun tamponuna çarptı. Canı çok yandı ve çıkardığı sesin deponun diğer yanında nöbet tutan askerlerin dikkatini çekeceğinden çok korktu. Kıpırdamadan yerde yattı, hiçbir şey olmadı. Diz kapağındaki ağrı dayanılmaz bir boyuttaydı ve kanıyordu. Şimdi ne olacaktı? İsveç elçiliğine gitmek istiyordu ama birden vazgeçmek istemediğini fark etti. Hoş zaten istese bile bunu başaramayacaktı. Bayba Liepa ile iletişim kurmak istiyordu ve olumsuz düşünmesinin kendisine bir yararı da yoktu. İnese ile şaşı adamın öldürüldüğü depodan kaçtığı için şimdi daha farklı düşünebiliyordu. Oraya Bayba Liepa'yı görmek için gitmişti ve yaşamında yapacağı son iş bile olsa onu mutlaka bulması gerekiyordu. Gölgelerin arasına gizlenerek ve fabrikanın çevresindeki tel örgüleri izleyerek ilerledi. Sonunda sokağa çıkabilmişti. Hala nerede olduğunu bilmiyordu ama uzaklardan gelen otoyoldaki araçların seslerini duyabiliyordu. Ve sonunda duyduğu bu seslere doğru gitmeye karar verdi. Ara sıra yanından birileri geçip gidiyordu. Wallander Preuss'un getirdiği kıyafetleri giymesi konusunda ısrarcı olan ileri görüşlü Joseph Lippmann'a içinden teşekkür etti. Yaklaşık yarım saat yürüdü. Bu arada yoldan geçen polis arabalarından gizlenmeyi başardı. Tüm yolculuk boyunca da ne yapması gerektiğini düşünüp durdu. Kendisinden başka güvenebileceği biri olmadığını kabul etmek zorundaydı. Bu beraberinde çok büyük bir tehlikeyi de getirmesine karşın başka seçeneği yoktu. Ve geceden sağ salim çıkmak istiyorsa öncelikle bir şeyler yemesi gerekiyordu. Hava da çok soğumuştu. Bir süre sonra Riga'nın merkezine dek yürüyemeyeceğini hissetti. Dizi çok ağrıyordu ve doğru dürüst düşünemiyordu. Bir araba çalması gerekiyordu. Bunun beraberinde getireceği tehlikeleri düşününce korkuyla ürperdi ama başka bir çaresi de yoktu. Yolun kenarına park edilmiş bir Lada gördü, yanından geçti, sonra da geri dönerek arabanın terk edilmiş bir halde bırakıldığını fark etti. Adımlarını hızlandırdı. Kilitli arabaların nasıl açılacağını ve motorun kısa devre yapılarak nasıl çalıştırıldığını hatırlamaya çalıştı. Ama Lada marka arabalar hakkında ne biliyordu ki? İsveç'te araba hırsızlarının uyguladığı yöntem belki bu arabalar için geçerli değildi. Araba griydi ve tamponları çökmüştü. Wallander karanlıkta durarak arabayı ve çevreyi inceledi. Işıkları yanmayan fabrikanın silüetinden başka bir şey göremiyordu. Bir zamanlar bir fabrika olan harabenin yanından ilerledi. Parmakları soğuktan donmuştu ama yıkık tel örgülerden bir parça koparmayı başarmıştı. Teli büküp arabaya yaklaştı. Teli arabanın penceresinden içeri sokup kapıyı açması düşündüğünden daha kolay oldu. Hiç zaman kaybetmeden direksiyonun başına geçti ve kabloları inceledi. Yanında tek bir kibrit bile olmadığı için kendisine küfretti. Gömleği ter içinde kalmıştı. Ama hava o kadar soğuktu ki titriyordu. Bir süre sonra kontağın arkasındaki kabloları bularak çekti, el frenini boşa aldı ve elindeki telle kabloyu bağladı. Düzenek ateş alır almaz araba öne fırladı. Bir kez daha denedi. Motor çalıştı. Göstergenin ışıklarını yakabilmek için önüne gelen her düğmeye bastı. Sonunda başardı. Bu tam bir karabasan diye geçirdi içinden. Cebimde Alman pasaportuyla hırsızlık yapıyorum. Oysa ben İsveçli bir polisim. Yürüyerek izlediği yöne doğru arabayı sürdü. Viteslerin nerede olduğunu el yordamıyla buldu ve arabanın içindeki balık kokusunun nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Daha önce sesini duydu otoyola, kısa bir süre sonra ulaştı. Araba bir süre gittikten sonra aniden durdu ama yeniden çalıştırmayı başardı. Riga'nın ışıklarını görebiliyordu. Letonya Oteli'nin bulunduğu bölgeyi bulmaya ve o civardaki küçük restoranlardan birinde oturup karnını doyurmaya kararlıydı. Proust'la Letonya parası gönderdiği için bir kez daha içinden Joseph Lippmann'a teşekkür etti. Ne kadar parası olduğunu bilmiyordu. Bunun yemeğe yetecek kadar olmasını diliyordu içinden. Nehrin üstündeki köprüden geçerek nehir kenarındaki bulvara gitmek üzere sola saptı. Fazla trafik yoktu. Bir tramvayın arkasına takılıp kaldığından arkasındaki taksi şoförü sürekli olarak kornaya basıp duruyordu. Wallander sinirlenmeye başlıyordu. Hızla vites değiştirerek tramvay yolundan kurtulmak amacıyla ara sokaklardan birine saptı. Ne var ki tek yönlü bir su yola saptığını çok geç fark etti. Karşısından bir otobüs geliyordu ve yol çok dardı. Vites koluna sarılarak geri vitesi bulmaya çalıştı. Az kalsın arabayı yolun ortasında bırakıp oradan kaçacaktı. Ama en sonunda geri vitesi bulunca geri geri giderek otobüse yol açtı. Letonya Oteli'nin yanındaki sokaklardan birine saparak arabayı park etti, ter içinde kalmıştı ve sıcak bir duş alıp üstünü değiştirmezse hastalanacağını biliyordu. 23. Ayrımın Sonu. Sayfa 327.